Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlar ve ona hamd eder. Resulüne de salat ve selam ederim değerli dinleyenler. Bugünkü kavramımız dünya hayatı. Kur'an-ı Kerim'ce dünya hayatı deyince ne anlayacağız? Dünya kelimesi bizzat ve hükmen yaklaşmak, zaman ve yer açısından yakına gelmek, aşağı çekmek anlamına gelen edna fiil kökünden türemiştir. Dünya sözcüğü daha yakın, daha uygun manasındaki edna kipinin dişi şeklidir. Dünya kelimesinin denaet kökünden geldiğini söyleyenler de olmuştur. Buna göre dünya basit, iğreti, adi, alçak anlamlarına gelmektedir. Dünya hayatı, dünya kavramı ahiret veya ahiret hayatının karşılığı olarak hayat-ı dünya, yakın hayat anlamında kullanılmıştır. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de çok sık ve ahiretten veya ölümden önceki hayatın sıfatı olarak geçmektedir. Dünya kelimesi bir sıfat olmasına rağmen üzerinde yaşadığımız yeryüzünün ismi olarak algılana gelmiştir. Bu yanlış adlandırma, İslam'ın dünya hayatına getirdiği tanım ve ölçünün yanlış anlaşılmasına da yol açmıştır. Buradan hareketle İslam'ın üzerinde yaşadığımız dünyayı, yani yer küreyi kötülediği sanılmış, bu dünyadan yüz çevirmenin fazilet ve yükselme sebebi olacağı iddia edilmiştir. Halbuki Kur'an-ı Kerim, üzerinde yaşadığımız yer küresinin, yani jeolojik anlamdaki dünyayı anlatmak üzere arz, yani yer kelimesini kullanır. Dünya kelimesi ise yeryüzünde yaşanan hayatın basitliğini, değersizliğini, geçiciliğini ifade eden dini ve ahlaki bir anlam kazanmıştır. Dünya kelimesiyle burada yaşanılan hayat anlayışı kötülenmiş, hafife alınmış, bununla da yer küresi değil, ahireti geri plana bıraktıran, ahireti hesaba katmayan yaşama zihniyeti tenkit edilmiştir. Şüphesiz arz yani yer küre ile onun üzerinde yaşanan hayat arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Bu ilişkiden dolayı dünya kelimesi zaman içerisinde üzerinde yaşadığımız gezegenin adı olarak da kullanılmaya başlamıştır. Kur'an-ı Kerim dünya kelimesini kişiyi Allah'tan uzaklaştıran iğreti, adi, sefil bir hayatın karşılığı olarak kullanmaktadır. Bu kelimeyi çoğunlukla ahiret hayatı ile birlikte söz konusu eder. İki hayat arasında, yani dünya ve ahiret hayatı arasında karşılaştırma yapmakta, ahiret hayatının üstünlüğünü ve devamlılığını vurgulamaktadır. Kur'an, ahireti unutturmayan, kişinin kulluk görevlerine engel olmayan, insanı sapıklığa götürmeyen dünya hayatını kötülemez. Hatta bunun bir mutluluk olduğunu, müminlerin bu anlamda dua etmeleri gerektiğini öğütler. Mesela Bakara Suresi 201. Mealen, onlardan öylesi vardır ki, Rabbimiz bize dünyada da hasene yani iyilik ve güzellik ver, ahirette de hasene iyilik ve güzellik ver ve bizi ateş azabından koru derler. Yine Yunus Suresi 64. ayeti mealen, müjde dünya hayatında da ahiret hayatında da onlarındır. Allah'ın sözleri için bir değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Allah yeryüzündeki her şeyi insanlar için yaratmıştır. Öyleyse onların bu maddi nimetlerden faydalanması, onlara sahip olmaya çalışması ve onlarla beraber dünyada bir mutluluk araması kötü ve haram değildir. Ahiretteki sonsuz saadeti yakalamak için insanın dünyadaki mutluluğu ve nimetleri terk etmesi gerekmez. Dünyanın olumlu veya olumsuz olduğunu değerlendirmek için dünya kavramından herkesin ne anladığına bir bakmak gerekir. İnsanlar onu kendi meslek, arzu, istek, hedef ve gayelerine göre değerlendirirler. Herkesin kendine ait bir dünyası vardır. Dünya bir çiftçiye göre ekmek biçmek iken, bir ilim adamına göre bir bilgi alanı, bir abide göre de bir ibadet yeri şeklindedir. Bazıları onu geçici bir zaman olarak görür ve ona göre değerlendirir. Kimileri de hiç ölmeyecekmiş gibi ona sarılır, ölüm ve ötesini hesaba katmaz. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde ve nice hadis-i şeriflerde dünya hayatı ve ona olan tutkunluk yerilmekte, kötülenmekte, bazen de dünya hayatı övülmektedir. Aslında bu iki yargı arasında bir çelişki yoktur. Her iki kaynak da dünyayı insanların farklı yaklaşım ve algılamalarına göre değerlendirmektedir. Ahirete hesaba katıp güzel bir hayat yaşayanlar için dünya övülmüş, sefihçe ve ahirete hiç düşünmeden, hesaba katmadan, nefsinin arzularına uyarak yaşayanlar, dünyayı Allah'a kulluk yapmaya tercih edenler için de yerilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatı kavramı nasıl geçer ona bir bakarsak değerli dinleyenler, dünya kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 115 yerde geçtiğini görürüz. Dünya kelimesinin kökü olan edna ve türevleriyle birlikte bu sayı 133'ü bulur. Dünya hayatı anlamındaki hayat-ı dünya terkibi ise 67 yerde kullanılır. Kur'an dünya ile ahiret arasında bir tercih olursa elbette ahiretin tercih edilmesini emreder. Çünkü ahiret hayatı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Dünya hayatını ahirete tercih edenler uzak bir sapıklığa düşerler. İbrahim 3. Allah'ın hükümlerine kulak vermeyip ahireti unutanlar, dünyaya karşılık ahireti satanlardır. Böyle bir alışveriş hiç de karlı değildir. Bu da Bakara 86'da anlatılır. Müslümanlardan bazıları da ahireti kazanmak için dünyalarını satarlar. Kur'an, Allah yolunda cihat etmenin bu anlama geldiğini ve böylelerinin büyük bir sevaba kavuşacaklarını haber verir. Allah yolunun şehitleri bu çok karlı alışverişin canlı birer örneğidir. Nisa 74'te de bu anlatılır. Kur'an-ı Kerim'e göre dünya hayatı bir oyun ve oyalanma, bir eğlencedir. Aldatıcı bir meta, fayda alınıp satılan şey, geçici ve önemsizdir. Dünya hayatı yağmurla biten ve yeşeren, sonra da bir doğal afetle yok olup giden ekin gibidir. Oyun, oyalanma, eğlence ve bir süs olmasının yanı sıra, mal ve çocuk bakımından bir övünme ve bir çoğalma yarışıdır da. O, aldatıcı bir geçinme aracıdır. Mal sahibi olmak, çocuk edinmek ve diğer sahip olunan şeyler aslında dünya hayatının bir süsüdür. Ancak, varılacak yerin en güzeli, mutluluğun en şahanesi Allah'ın katındadır. Dünya hayatı bu gibi özellikleriyle aldatıcı, oyalayıcı, gaflete düşürücü, asıl maksattan uzaklaştırıcı, gelip geçici ve vefasızdır. Kur'an gerek dünya gerekse ahiret nimetleri bakımından Allah'ın lütfunun sınırsızlığını ifade etmekte, servet, mevki, sağlık ve yaşayış güzelliği bakımından insanlar arasındaki farkların ilahi takdirin bir gereği olduğunu, dolayısıyla bu dünyada mutlak eşitliğin imkansızlığını vurgulamaktadır. İsra 20'de. Bunun yanında ahirette de insanların eşit durumda olmayacakları, insanların dünyada yapmış oldukları işlere göre diğer alemde de derece farkları daha da büyük olacağını yine Kur'an bize haber verir. Ancak para ve mevki gibi dünyevi imkanlar Allah nezdinde mutlak bir değer ifade etmediği için dünya hayatını sırf bunların peşinde koşarak geçirenler ahirette üstün derecelere ulaşmak hakkını kaybetmiş olacaklar. Değerli dinleyenler, din Allah'ın gönderdiği İslam dünyada yaşanır, ahirette de sonucu alınır. Dünya bir imtihan alanıdır. O yüzden dünyayı ahiret için yaşamalıdır. Ebedi saadet bu dünyada kazanıldığı için dünya hayatı çok değerlidir. Kıymeti bilinmeli, ömür boşa harcanmamalıdır. Kur'an'da dünya için bugün, ahireti de yarın denilmiş, ahiretin bir gün kadar yakın olduğu ve ona azık hazırlanması istenilmiştir. Bütün bunlarla birlikte Kur'an, dünyadan el etek çekilmesini de emretmemiştir. Bakara 29, yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan Allah'tır buyurulur. Kur'an bize çalışmayı emretmiş, dünya nimetlerinden meşru şekilde faydalanmamızı tavsiye etmiştir. Kasas 77, Cuma 10. Mesela namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin, anın ki kurtuluşa eresiniz. Dünyadan da nasibinizi unutmamamızı yine Kasas 77'de bize hatırlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de arz, yani coğrafi, dünya ise dini ve ahlaki bir terim olarak yer almıştır. Dünya kötülenir veya hafife alınırken kozmik, coğrafi olan varlık değil, burada sürdürülen ve ahiret kaygısını geri plana bırakan hayat tarzı kastedilir. Dünya sahih hadislerde de bu anlamda kullanılmıştır. Kur'an'da kötülenen dünyadan maksat madde ve şahsi çıkardır. Mal, mevki, servet, lüks ve israf gibi tutku ve eğilimler kınanırken manevi değerlere ve uhrevi hayata bağlılık gösterilmesi istenmiştir. Dünya hayatı Kur'an'da genellikle ahiret hayatı ile hep birlikte anılmış, bazen ikisi arasında karşılaştırma yapılarak ahiret hayatının üstün olduğu belirtilmiştir. Kur'an'a göre ahiret için amelleri engellemeyen ve aksatmayan dünya hayatı meşru bir nimet, hatta bir saadettir. Nitekim Müslümanların "Rabbimiz bize dünyada da ahirette de hasene, güzellik ve iyilik ver" Bakara 201 diye dua etmeleri de Kur'an'da tavsiye edilmiştir. Yine birçok ayette peygamberlerle ve müminlere hitap edilirken dünya ve ahiret mutluluğu birlikte vurgulanmış, bu durum Allah'ın özel bir lütfu olarak kaydedilmiştir. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsa dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmışlardır. Çünkü dünya mutluluğu ile ahiret saadeti birbirlerine zıt değildir. Ahirette ödül kazanmanın yolu dünyada vazgeçmek değildir. Ahiretlerini kaybedenler dünyada da mutlu olamazlar. Dünya ve ahiret arasında bir tercih yapma mecburiyeti ortaya çıktığı zaman hiç tereddüt etmeden ahiret hayatının tercih edilmesi istenilmiş, aksi davranışta bulunanlar şiddetle kınanmıştır Kur'an'da. Çünkü ahiret dünyadan daha hayırlıdır, geçici ve süreksiz olan, kalıcı ve daimi olana tercih edilemez. Önce dünya diyenler, dünya karşılığında ahireti satanlar şeklinde nitelendirilmiş, değerli ve çok olanı verip, değersiz ve az olanı satın almanın karlı bir iş olmadığı ifade edilmiştir. Bu anlayışa sahip olanların yaptıkları işler, kendilerine dünyada da ahirette de bir yarar sağlamaz. Buna karşılık, ahiretlerini kazanmak için dünyalarını satanlar övülmüştür. Kur'an-ı Kerim'de bu dünyanın övüldüğü, yerildiğine dair ayetlerden şöyle bir demet sunmaya gayret edersek değerli dinleyenler, şöyle: onlardan öylesi vardır ki Rabbimiz bize dünyada da hasene, iyilik, güzellik ver, ahirette de hasene, iyilik ve güzellik ver ve bizi ateş azabından koru derler. Bakara 201. Yine Ali İmran 14, kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşten, salınmış atlardan, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere düşkünlük, insanlara süslü, cazip gösterildi. Bunlar sadece dünya hayatının geçimidir. Asıl varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır. Yine Nisa 77, de ki, dünya metaı, menfaatı azdır, önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez. Enam 32, dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. İttika edenler, Allah'ın azabından sakınanlar, korkanlar için elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Dünya hayatının faniliğine, geçiciliğine hala akıl erdirmiyor musunuz? Enam 32. Yine Araf 32'de de ki, Allah'ın kulları için çıkardığı, yarattığı ziyneti, süsü ve güzel rızıkları kim haram kılabilir? De ki, onlar dünya hayatında inanmayanlarla birlikte müminlerindir. kıyamet gününde ise yalnız iman edenlerdir. İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklarız. Tevbe 38'de de şöyle anlatılır dünya hayatı. Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsun? Ahiret hayatına dünya hayatını tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Yine Yunus 24'te dünya hayatı şöyle anlatılır. Dünya hayatını, yani şu yakın içinde yaşadığınız hayatın durumu, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sebebiyle ağ gibi birbirlerine örülüp karışırlar. Nihayet yeryüzü ziynetini takınıp rengarenk süslendiği ve sahipleri de ona ürünleri biçmeye, yemişleri toplamaya kadir olduklarını sandıkları bir sırada, gece veya gündüz ona emrimiz, afetimiz gelir de onu sanki dün öyle süslü değilmiş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getirir. İşte iyi düşünecek toplumlar için ayetlerimizi böyle açıklarız. Rad 26, Allah dilediğine rızkını bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı basit eşyadan, geçici bir zevkten başka bir şey değildir. İsra 18-19-21. Ayetlerde de şöyle anlatılır dünya hayatı. Kim bu aceleci çabuk geçen dünyayı isterse ona dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını verir. Sonra da onu kınanmış ve mahrum bırakılmış olarak gireceği cehenneme sokarız. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak kendine yaraşır bir çaba ile o gün için çalışırsa, işte bunların çalışmaları makbuldür. Hepsine dünyayı isteyenlere de ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından ayırt etmeksizin veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır. Elbette ki ahiret, derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür. Yine Kehf suresi 7 ve 8. ayetlerinde şöyle anlatılır dünya hayatı. Biz insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi kendisine bir zinet süs yaptık. Bununla beraber biz mutlaka orada her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız. Taha 131. Sakın kendilerini denemek için onlardan bazılarını faydalandırdığımız dünya hayatının süsüne gözlerini dikme. Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem daha süreklidir. Kasas 60. Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve debdebesi, süsüdür. Allah'ın yanında olan ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Kasas 77'de şöyle bir dengeyi anlatıyor bize. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu gözet ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde fesadı, bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah müfsitleri, yani bozguncuları sevmez. Ankebut 64, bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat budur. Keşke bilmiş olsalardı. Ey insanlar, Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı şeytan Allah'ın affına güvendirmek suretiyle sizi aldatmasın. Fatır 5. Yine Mümin suresi 39'da, ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir ama ahiret gerçekten karar yeri, kalınacak yer ve yurttur. Buna benzer aynı mealde birçok ayeti kerime daha vardır değerli dinleyenler. Son olarak bir de Bakara 86'yı okuyarak hadis-i şeriflerde konu nasıl anlatılıyor bir de ona bakarsak, işte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Hadis-i şeriflerde de şöyle konu anlatılıyor. Peygamberimiz dünya ahiret dengesini bozma eğilimini gösteren eşlerini uyararak ya dünya hayatının süsünü ya da Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih etmelerini istemiştir. Ahzab 28-29'da. Ahirete öncelik veren bu ve bu dengenin dünya aleyhine bozulması yönündeki davranışlar da uygun görülmemiştir. Sahabenin dünya malına fazlaca önem veren bazı hareketler karşısında Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah katında dünyanın cılız bir ölü oğlak kadar bile değeri olmadığını ifade etme ihtiyacını duymuş, dünyaya düşkün ve maddeye tutkun olmamaları için çevresindekilerini sürekli uyarmıştır. Abdullah bin Ömer, Allah ondan razı olsun, Ebu Derda ve Osman bin Mazun gibi sürekli ibadetle meşgul olup, kendilerini ve ailelerini dünya nimetlerinden mahrum bırakan kimselerin davranışlarını da Hazreti Peygamber tarafından hoş karşılanmamış, ölçüsüz bir şekilde dünyaya sarılmak kadar bir tür ruhbanlık hayatına yönelmek de doğru bulmamıştır. Hazreti Peygamber yaşadığı hayat itibariyle dünya karşısında takınılması gereken tavrın nasıl olması gerektiğini bize göstermiştir. Ve Buhari'de, Müslim'de geçen bir rivayette Peygamberimiz şöyle buyurduğu rivayet edilir. Uhud dağı kadar altınım olsa 3 günden fazla onu saklamazdım. Demiş ve hayatı boyunca dünyalığa önem vermemiş. Vefatından sonra birkaç şahsi eşyasından ve çok az miktarda maldan başka bir şey bırakmamış. İlk iki halifesi de bu yolda onu takip etmiştir. Bununla beraber Hazreti Peygamber dünya malı tatlıdır, çekicidir. Sözüyle herkesin dünyaya ve maddeye karşı kendisi gibi davranamayacağını da ifade etmiştir. Nitekim Müslümanların servet edinmelerini tasvip etmiş, uygun görmüş. Dinin servetle ilgili olarak getirdiği yükümlülüklerin ifa edilmesi, yerine getirilmesi şartıyla zenginliğin kötü bir şey olmadığını söylemiştir. Onun dünya karşısındaki tavrı ve sözleri bir tavsiye ve uyarı niteliğindedir. İnsanda maddeye ve şahsi çıkara karşı doğuştan bir eğilim, hatta hırs bulunduğundan İslam kişileri dünya nimetlerine teşvik etme yerine onların dünya ile ilgili davranışlarını düzene koymaya özen göstermelerini istemiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dünya hayatını aşırı sevip ona bağlanmaktan müminleri sakındırmış. Bazı hadislerinde dünya hayatını aşağılayıp telin ettiğini de görüyoruz. Fakat Peygamberimizin aşağıladığı dünya, insanların nefsi emmarelerine bakan fuhşiyatın, şerlerin, zulümlerin, isyanların işlendiği bir dünyadır. Ahiretin tarlası olan, Allah'a kulluk edilen, Allah'ın isimlerinin aynası tecelli ettiği yer olan dünya değildir. Dünya sevgisi gerekli bir duygudur. İnsan bu duygusunu kontrol etmeden bırakıverir ve hırsının etkisinde kalırsa ahireti unutmaya, terk etmeye götüren aşırılıklara düşer, dünyevi arzuların peşine takılarak suistimallere, haramlara da dalar. İslam her konuda olduğu gibi bu meselede de denge ister, ahireti unutturmayacak, ibadetten alıkoymayacak, harama yer vermeyecek ölçüde dünyalık istemeyi yasaklamaz. Güçlü Müslümanın zayıf Müslümana nazaran Allah'a daha sevgili olduğunu söyleyen, veren elin alan elden üstün olduğunu beyan eden İslam'ın dünyayı tamamen terk et demeyeceği açıktır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Buhari'de geçen bir rivayette, sizin için korktuğum şeylerden biri dünyanın süs ve güzelliklerinin size açılmasıdır. Yine başka bir rivayette İbn-i Mace'nin Züht bölümünde geçer. Kim dünyaya çok önem verirse Allah onun işini dağıtır, zorlaştırır. İki gözünün arasına fakirliği, açgözlülüğü koyar. Halbuki dünyadan ona ulaşacak olan kendisi için yazılandan başkası olmaz. Kimin de niyeti ahireti kazanma ise Allah onun işini toparlar, kolaylaştırır. Onun kalbine zenginliği koyar. Ona dünyadan da ihtiyacı duyduğu şeyi ulaştırır. Yine bir başka rivayette dünya mümine hapishane, kafire cennettir şeklinde bir rivayet vardır. Bir başka haberde ben kim Dünya kim? Dünya hayatıyla benim ilgim, bir ağacın altında gölgelenip sonra da bırakıp giden yolcunun durumu gibidir. Yine aynı mealde bir başka rivayet şöyle: dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol. Tirmizi'nin rivayetinde hadisin devamında şu ifade vardır: kendini kabir ehlinden say şeklinde. Yine bir başka rivayette: birinize dünyalık olarak bir yolcunun azı kadar yeterlidir. Müslüman olup da kendisine ancak yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğiyle kanaat getirdiği kimse muhakkak felah bulmuştur. Bir başka rivayet: zenginlik mal çokluğundan ibaret değildir. Hakiki zenginlik gönül zenginliğidir. Müslim. Yine Müslim'de geçen bir rivayette: ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa üçüncü bir vadi daha isterdi. Ademoğlunun karnının topraktan başka bir şey dolduramaz. Ama Allah tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder. Yine bir rivayette sahabeden Sehil İbni Es-Sa'idi şöyle anlatıyor: bir gün Resulullah'la bir adam gelerek, ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir amel gösterin ki ben onu yaptığım takdirde Allah beni sevsin, halk da beni sevsin dedi. Peygamberimiz şöyle buyurdu: dünyaya rağbet etme, Allah seni sevsin. İnsanların elinde bulunanlara göz dikme ki onlar da seni sevsin. Yine Ebu Eyyub radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah'a bir adam gelerek, ey Allah'ın Resulü, bana dini öğret fakat çok özlü olsun dedi. Peygamberimiz şöyle buyurdu: namaza kalktığın vakit dünyaya veda edenin namazı gibi namaz kıl. Sonradan pişman olup özür dileyeceğin sözü söyleme. İnsanların elinde bulunan dünyalık şeylerden ümidini kesmeye azmet. Yine Riyaz-ı Salihin'de geçen bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyuruyor: ademoğlu malım malım diyor. Ey ademoğlu, senin yiyip tükettiğin yahut tasadduk edip sevabını defterine geçirttiğinden başka senin malın var mı? Evet, ne kadar anlamlı, manidar bir hadis-i şerif. Görüldüğü gibi değerli dinleyenler, hadis-i şeriflerde dünyaya taparcasına bağlanmanın insanın helaki demek olduğu vurgulanır. İnsanı gaflete düşüren, sınav bilincini, yani dünyada bir imtihanda olduğunu şuurunu unutturan her türlü günahın arkasında bu dünyevileşme vardır. Kur'an-ı Kerim bir çerçevedir. Hadisler de o çerçeve içinde anlaşılmalı. Hiçbir sahih hadis Kur'an'ın sınırını aşamaz. Müminlerin mutedil olmaları, her türlü aşırılıktan uzak kalmaları, Kur'an ve hadislerin bütüncül değerlendirilmesinden çıkan temel tavsiyedir. Hazreti Enes bin Malik, Allah ondan razı olsun, rivayetine göre 3 sahabe müminlerin annelerine müracaat etmiş ve Peygamberimizin gizlice yaptığı ibadetleri sormuşlar. Aldıkları cevap kendilerini tatmin etmemiş ve biz nerede, Resul-i Ekrem nerede, Allah onun geçmiş gelecek bütün günahlarını affetmiştir diyerek değişik bir yorumda bulunmuşlar. Bu 3 sahabeden biri, ben geceleri hep namaz kılacağım. Diğeri, ben hayatım boyunca ara vermeksizin oruç tutacağım. Öbürü de ben evlenmeyeceğim taahhütünde bulunmuş. Bunu haber alan Peygamberimiz onlara şöyle diyenler sizler misiniz demiş. Ve vallahi şunu iyi bilin ki ben sizin Allah'tan en çok korkan, sakınan ve korkanınızım. Fakat bazen nafile oruç tutar, bazen tutmam. Bazen nafile namaz kılar, bazen uyurum. Ben evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Buhari de geçer bu rivayette. Bu 3 sahaben Hazreti Ali, Abdullah bin Amr bin As ve Osman bin Mazun oldu rivayet edilir. Bu hadis-i şerif sünnete göre amel etmenin önemini açıklar. Dünyadan el etek çekme gibi aşırılıkların da yanlışlığını vurgular. Peygamberimiz dünyadan yüz çevirerek devamlı ibadetle meşgul olup kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamayan sahabelerin tutumunu tenkit ettiği gibi dünyalık ve mal sevgisini kalplerine yerleştirip kulluk görevlerini ihmal edenleri de uyarmıştır. Resulullah bir sahabeye hitaben, hanımının senin üzerinde hakkı vardır. Misafirlerinin de senin üzerinde hakkı vardır. Bedeninin de senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver tavsiyesinde bulunmuştur. Müslim, Sahih Müslim'in oruç bölümünde geçer bu rivayette. İslam her konuda ifrat ve tefritten uzak olmayı, aşırılıklardan kaçınmayı, dengeyi tavsiye ediyor. Hazreti Peygamber aşırı gidenler helak olmuştur buyurur ve bu hükmü de 3 kere tekrar etmiştir. Yani Müslim'de, Ebu Davud'da geçer bu rivayet. Kaç çeşit dünya vardır diye bir bakarsak değerli dinleyenler, bizim dışımızda iki dünya bulunmaktadır. Birincisi, insanın yalnızca et kemik gibi maddi organlardan ibaret olmadığı, kalp, ruh, akıl, hafıza ve benzeri özelliklerinin de olduğu gibi, dünya ve sadece görünen yeryüzünden ibaret değildir. Gözle görülmeyen cin, melek ve diğer varlıkların da bulunduğu bir alandır. İkinci dünya ise duyularımızın ilişkide olduğu hayattır. Yeme içme, isteğinden tutun da uyumadan üremeye, sahip olma arzusuna, hırs ve arzulara kadar geniş bir duyular dünyasıdır. Nefsin arzu ettiği ve oyaladığı, kişiyi asıl hedefinden, ahirete giden yoldan şaşırtan dünya, bir başka deyişle, insanın imtihana tabi tutulduğu, kulluğu yapabilme imkanı sağlayan geniş bir hayat. İşte bu dünya edna, yani aşağı, iğreti, değersiz ve geçici bir dünyadır. Allah'tan gelen vahye sırtını dönenler ve aklını kullanmayanlar, işte bu edna dünyayı tercih ederler, ahireti ve oradaki ebedi hayatı unuturlar. Kur'an, dünya hayatı karşısında müminlerin nasıl bir tavır takınacağını açıklar, dünya hayatının insanı aldatmaması için insanı sık sık uyarır. Bütün insanlar yarın için ne hazırladığına, ölürken yanında salih amel olarak ne götüreceğine bakmalıdır. Dünya hayatı şüphesiz ki bir gün gibi çabuk sona erecek ve ahiret hayatı yarın başlayacaktır. İnsanların hangisinin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah, İnsanın gönlüne dünya malına ve geçimliklerine karşı bir meyil, bir tutku koymuştur. Yaratılan bütün mal ve geçimlikler dünya hayatının bir süsüdür. Onları kazanmaya çalışmak, onlara sahip olmak ve onlardan yararlanmak suç değildir. Kişi de yeme içme, barınma ve giyinme ihtiyacı olduğu müddetçe mala ve eşyaya olan arzu ve meyili de bitmeyecektir. Bir de buna insanın aşırı ihtirasını ve başkalarına hükmetme arzusunu da eklersek, dünyalıklara karşı olan sevgi daha da anlaşılır olacaktır. İslam her konuda olduğu gibi bu konuda da insanın hayatına ve arzularına bir denge getirmektedir. Allah'ın insanlar için yarattığı ziynetleri, süsleri ve geçimlikleri kimsenin yasaklamaya, haram kılmaya hakkı yoktur. Ancak insan bu ziynetleri helal yoldan temin etmeli, haram konulara da kullanmamalı, mal ile şımarmamalı, malı zulme araç yapmamalı, mal ile fazla meşgul olarak Allah'tan ve ahirete hazırlanmaktan uzaklaşmamalı, üzerindeki zekat, sadaka, nafaka gibi hakkı olanların da hakkını vermelidir. Dünya hayatı ve ahirete hazır olma arasında bir denge olmalıdır. İslam'ın hoş görmediği dünya hayatı, insanı Allah'tan uzaklaştıran yaşama anlayıştır. Mal, servet, makam ve mevki tutkusu, şöhret hastalığı, şehvetlere esir olma, lüks ve israf anlayışı, malla şımarma ve dünyalıklara köle olma akılsızlığıdır. Şüphesiz yerilen, tenkit edilen dünya hayatı, ona ait şeyleri amaçlayıp ilah edinme haline getiren, mal peşinde koşmaktan başka bir hedef tanımayan, geçimliklerini kutsallaştıran kimselerin yaşantısıdır. Ve insanın yaratılış amacı bunlar değildir. İslam her türlü meşru çalışmayı övmüş, onu ibadet saymış ve insanın ancak çalışmasının karşılığını alabileceğini Necm 39'da belirtmiştir. Yine Buhari'de geçen bir rivayette Peygamberimiz, hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlısını yememiştir diyerek el emeğiyle geçinmeyi, yani çalışmayı teşvik etmiştir. Buna karşı İslam, insandaki fıtri bir takım meyilleri de inkar etmemiş, insanın dünyalıklara karşı arzusunu baskı altına almamış, ancak bu arzunun dengelenmesini, nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasını istemiştir. Bunun da yollarını ve prensiplerini açıklamıştır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, insanın dünya hayatını şu nefis benzetmeyle şöyle değerlendirir. Dünya hayatı ile benim ilgim bir ağacın altında gölgelenip sonra da bırakıp giden yolcunun durumu gibidir. İslam'ın manevi değerleri ve ahiret hayatını üstün tutan ancak buna aykırı olmayan dünya nimetlerini ve zenginliğini de onaylayan tutumuna rağmen çok geçmeden İslam toplumlarında yozlaşmalar başladı. Toplumun bir bölümü kendini servet, lüks ve ihtişam hırsına kaptırıp ahiretini ihmal ederken bir kesimi de bütünüyle ahirete yönelip dünyayı dışladı. İç savaşlar, sefahat ve dinden uzaklaşma hareketlerinin yanı sıra özellikle Hristiyanlık, İsrailiyat, Hint dinleri ve diğer dış kültürlerden gelen tesirlerle dünyadan el etek çekip kendini tamamıyla ahirete veren ve dünyaya küsenlerin sayısı gittikçe artmaya başladı. İnsanlar bütün bu dünyevi varlık ve imkanlara karşı takındıkları tavra göre başlıca üç grupta toplayabiliriz. 1. Ahirete iltifat etmeksizin yalnızca dünyaya bağlananlar. Bunlar Kur'an'da tağutun kulları ve yarattıklarının en kötüler olarak gösterilir Maide 60'ta. 2. grup, 1. grubun tam aksine bütün çabalarını ahirete yönelten ve dünyaya iltifat etmeyenler. 3. grup ise dünya ve ahiretin hakkını verenler. Peygamberlerin de dahil olduğu bu grup insanların en faziletlisidirler. Çünkü dinle dünya işlerinin gerektiği şekilde yürüten kimse yeryüzünün halifesidir. Ahiret saadetini arzulamak Allah'ın sevgisine aykırı olmadığı gibi dünyanın huzur, sağlık ve esenliğini dilemek, bunun için çaba sarf etmek de Allah'ın sevgisine ters düşmez. İnsan güzelliğinin zirvesindeyken gidiverir de kendileriyle övündüğü çocukları ve eşyası ölümle, depremle, selle veya daha başka sebeplerle elinden kopup gidiverir, kayıverir. Sabah evden çıktığında akşam dönemez de sonsuza kadar yaşayacağını sanarak biriktirdiği o malları ve eşyalarını başkalarına kalıverir. İşte böyledir dünya hayatı. Ama hayatı bu hayat sananlar bunu anlamaz. Hep dünya için çalışırlar. Oysa dünya İnsanların önüne bütün aldatıcılığıyla yayılıp insanları birbirlerine düşürerek helak eder ve birbirlerinin boyunlarını vurmalarına da sebep oldular. Dünya ahiret ayarının değerlendirilmesi ve dünyayı terk de şöyle değerlendirilebilir. İlk Müslüman nesillerin zihinlerinde sonraki nesillerde görülen dünya ve ahiret arasındaki keskin bir ayrım yoktu. Onların duygularında ahiretten tamamen kopmuş, yalnız dünya için olan ve dünyadan kopmuş, yalnız ahiret için olan ameller yoktu. Asr-ı Saadet Müslümanların hayatlarına hakim olan, tasavvurlarını, düşüncelerini yönlendiren ibadet kavramı tüm dünyevi alanları kuşatıyordu. Onların anlayışında dünyanın ahiretten koparılmasının mümkün olmadığından ibadetleri, hayatları, ölümleri, her şeyleri Allah için. Bunun için de onların anlayışlarında hayat biri öbüründen ayrılmayan birleşik halkalardı. Namaz, hac, yeme içme, cinsel ilişki, Allah yoluna cihat, rızık peşinde koşma, ilim tahsili, dünyanın imarı hepsi bir ibadettir. Hepsi aynı anda dünya ve ahiret içindir. Gündüz ve gece insanın geçirdiği şuurlu her an ve Allah'a yönelerek onun indirdiğine uyarak yaptığı her amel ibadet çeşitlerinden biridir, birbirlerine bağlıdır. O sürekli bir ibadetten öbürüne geçer. İnsanın yaratılış amacı ibadet olduğu için tüm davranışları bu amaca hizmet edebilir. İnsan hayatının tamamı ve dünyadaki faaliyetlerin tümü bütünleşerek varlık gayesini gerçekleştirir ve duyularında dünya ile ahireti birleştirir. İşte ilk Müslüman nesillerin mantığında meseleler böyleydi. Bütün hayatlarını toplayan, aralarını birleştiren, görüşlerini aynı yapan, derin ve köklü anlamıyla La ilahe illallah. O zaman da bu tevhid Allah'tan insanın dünya hayatını düzeltip ahirette güvene ulaştırması için indirilen kapsamlı bir din olur. Bu tevhid dininde bir meseleye öbürünün arası ayrılmaz. İslam tevhid dini olduğundan aralarında kesin bir ayrım yapılarak birbirinden kopuk şekilde dünya ve ahiret ikilimine yer verilmez. Nefsi öldürmek, fenaya, yokluğa ulaşmakla haram hudutları, setleri yıkacak şekilde arzuların salıverilmesi olabildiğine özgürlük, her ikisi de aşırılıktır. Rabbani metot insanı ifrat ve tefritten kurtarır, dengeyi oluşturur. Nefsi arzularını öldürmeden bu isteklerinin kontrol edilmesi istenir, imtihanın kazanılması için ve bu mücadele bir ömür boyu da sürecektir. Arzuları öldürüp de kurtulmak, cenneti garanti etmek ya da bunu temel gaye edinmek yoktur nebevi hayatta. Motivler, nefsin arzu ve istekleri hep birer imtihan alanıdırlar. O halde değerli dinleyenler, her zaman söylediğimiz gibi yine Kur'an'ı anladığımız dilden meallerini, tefsirlerini ve Peygamberimizin hadis-i şeriflerini okuduğumuz zaman göreceğiz ki İslam'ın diğer alanlarda olduğu gibi dünya ve ahiret arasında da bir denge kurmuş, dengeli bir yaşamayı bizden istemiştir. O halde ahiretimizi kazanabilmek için dünyadan nasibimizi unutmayacağız ama hedefimiz de ahiret olacak, Allah'ın rızası olacak. İşte bu anlamda dünyayı yaşamaya gayret edelim, dünyanın bu cazibesine kapılmamaya gayret edelim. İşte Kur'an okuduğumuz zaman, zaman zaman yoldan böyle çıkar gibi olduğumuz zamanlar, Kur'an-ı Kerim derhal bize bu dünyanın geçiciliğini, fani olduğunu, öbür dünyanın daha çok nimetler olduğunu bize gösteriyor. O halde sık sık Kur'an okuyarak bu dünyadaki ufak tefek sapmalarımızı da Kur'an'la, hadis-i şeriflerle düzeltiyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.